Ayrım 12. O adam buraya gelecek. Pukka günlük 5. Sayfa 231. Beni buradan alın. İyi değilim, kusacağım ben. Filmin senaryosu sonunda elime geldi. Allah'ım, bu ne? Ay, bunlar kitabı okumamış. Bir sayfa bile. Karakterlerin hepsi değişmiş. Babamı overlock makinesi şoförü yapmışlar. Sen tut, ülkenin en önemli bilgisayar mühendislerinden biri ol. Ödüllerin evde boy boy olsun. Hayatını bilgisayarının önünde geçir. Tek amacın çocuklarını ucundan bile olsa mühendis yapmak olsun. Bu adamlar alsın, daha komik olsun diye seni overlock şoförü yapsınlar. Kardeşim Zodi, fal kafede çalışıyor. Üstelik kısa saçlı bir kız oynuyor onu. Zodi. Saçları varlığının en büyük nimeti olan Zodi. Güzel sanatlar okumak için hukuku terk eden Zodi. Ayna karşısından kalkmayıp kendini daha nasıl güzelleştirebilirim diye düşünen Zodi. Halamı ise olduğunun tersine bir melek yapmışlar. Bense tam bir gerizekalıyım. Senaryo şöyle başlıyor. Bir grup erkek aynı tarafa doğru bakıyorsa ya futbol maçı vardır ya ben geçiyorumdur. O kadar güzelim ki kimse benimle boy ölçüşemez. Ben diyorum bunu, ben. Kendinden nefret eden, hiçbir şekilde bedeniyle barışmamış, el alemden çok kendi kendini itin götüne sokup sokup çıkaran ben, güzelliğimle boy ölçüşemezsiniz diyorum. Hepsinden önemlisi, Pukka Karşıyaka otogarında iner yazmışlar. Karşıyaka'da otogar mı var? Kitabı okumadıkları gibi hayatlarında İzmir'i de görmemişler. Üstelik bu bir kadın hikayesi lan. Gitmişler bunu iki tane adama yazdırmışlar. Yazdırdıkları çocukları da gerçi inanılmaz seviyorum ama abicim beni bir kere bile görmedi ki bu çocuklar. Beni görmediler, konuşmadılar. Anladığım kadarıyla kitabı da okumamışlar. Bir tek bana mı saçma geliyor bu ya? Bir de bunlar ilk kitabı Küçük Aptal'ın Büyük Dünyası'nı almışlardı. Gitmişler filmin adını Hadi İnşallah yapmışlar. Dördüncü kitabın adını koymuşlar. Lan bari onu götünüzden atsaydınız. Niye dördüncü kitabın adını alıyorsunuz? Beğenmediğimi söyledim. Tek tek çıkarttım sorunlu gördüğüm yerleri. Özellikle de o kendimi övmelere doyamadığım alanları. Okurken titriyordum, yemin ederim. Ertesi gün toplantı yaptık. Sanki bunların hayat hikayesini ben almışım da sıçıp sıvamışım gibi bir de bana tavırlılar. Beğenmedim diye. Hayır, ne bekliyorlar? Ben de bunu anlamıyorum. Yaşayan birinin günlüğünü film çekmek istiyorsunuz. Sonra da kızın karakterini değiştiriyorsunuz. Ne desem? Tamam, değiştireceğiz. Tamam, olacak. Aa, sen merak etme. Haftaya yanına geliyoruz. Bunların hepsini tek tek düzelteceğiz, dediler. Bir güzel beni pohpohladılar, yolladılar. Sonra ne mi oldu? Bir baktım, Murat Boz Instagram'a çekimin bilmem kaçıncı günü diye fotoğraf atmış. Çekimler başlamış, adamlar yarısına kadar gelmiş. Beni bir kişi bile aramadı. Kızım, senin kitabını çekiyoruz, bir bak istersen falan yok. Bir kişi aramadı ya. Ben aradım adamı. Bir de bana utanmadan, daha başlamadı ya. Ben zaten seni arayacaktım diyor. Sonra Büşra'nın üzerinde o kırmızı uğur böcekli gömleği gördüm. Gözlerimden kan aktı, kan. O gömlek ne? Hele o saçlar, dolma saç yapmışlar kıza. 2001 yılındaymışız gibi. En nefret ettiğim saç modeli. Takılardan bahsetmek bile istemiyorum. Ben ne zaman yılbaşı ağacı gibi dolandım etrafta. Her yanımda neon renklerde bir takı fışkırıyor. Ulan, hayatımı alıp film yapıyorsun, bana haber bile vermiyorsun. Bu nasıl bir terbiyesizlik, bu ne biçim bir ego? O kadar sinirlendim ki artık asla bu işin içinde olmayacağımı yazdım. Hoş, zaten işin içinde değildim ya. Desteklemeyeceğimi falan söyledim işte. Onların da büyük ihtimalle işine geldi. Bu piyasadan nefret ediyorum. Abartıyor muyum bilmiyorum ama ne bileyim ya, başka şeyler düşünmek istiyorum. İşin içinden çıkamadığım zamanlar genelde böyle yaparım. Kendime daha büyük bir dert bulup onun üzerinden oyalanırken diğerini düşünmem. Sonra o düşünmediğim olay kenarda büyür büyür büyür, yine gelir benim götümde patlar. Çalsın sazlar, oynasın kızlar. İlk one night'ım huzurlarınızda. Ah, kafam. Of, kafamı çok kötü çarptım. Bir saniye ya, bu ağırlık ne? Ay, bu ne? Hastir. Gece Zodi'nin doğum günü vardı. Yazlıkta ev partisi yapmaya karar verdik. Bir de alkol için sponsor bulduk. Akın hayalini almayacağı kadar alkol vardı. Yalnız şöyle bir sorunumuz oldu. Alaçatı'da nedense cumartesi günleri bütün gün ya suyu kesiyorlar ya elektriği. Bu kez belediye ikisini birden kesti. Denizden geldik, hepimiz tuzluyuz. Ev kız yurdu gibi zaten. Her odada en az 3 kız kalıyor. Hepimizin banyo yapması lazım, süslenmesi lazım. Ne bileyim, tuvalete falan girmemiz lazım. Aklımıza dahiyane bir fikir geldi. Karşı otelin havuzuna atladık. Havuza basmışlar kloru. Saçlarımız Bob Marley gibi oldu. Derimiz gergin gergin. Baktık yapacak bir şey yok. Bahçeye damacanayı çıkarttık. Altında hepimiz saçlarımızı yıkadık. Elektrik geldi Allah'tan. O kısmı hallettik. Sonra ses sisteminde sorun çıktı. Zodi hüngür hüngür ağlıyor. Neymiş, insanlar kısık sesli parti diyecekmiş. Fellik fellik çeşmede ses sistemi aramaya çıktılar. Bu arada biz de gelenleri karşılamak için bekliyoruz. Hala su yok. İnsanlar nereye sıçacak diye de kara kara düşünüyoruz. Kara kara düşünürken kendimi barın orada buldum. Sonra bana zorla içki içirdiler. Pek zorla değildi, tamam. Ardından biraz daha içmeye başladım. Hala kimse gelmemişti. Sıkıldım, yine içmeye devam ettim. Birileri gelmeye başladı. Onlarla selamlaştım. Bir de onlarla şot götürdüm. Zodi hala gelmemişti. Buradan sonrasını hatırlamıyorum işte. Hatta keşke şu anı da hatırlamasaydım. Kafamı çarpmamla sanırım kendime geldim. Üstümde bir çocuk var. Allah'ım, ben ne yapıyorum böyle? Ay, o da tavşan gibi devam ediyor. Bir dur. Çığlık mı atsam, ne yapsam? Şöyle ittim kendimi. Döndüm, iyice baktım kimmiş diye. Çok şükür kimsenin sevgilisi değil. Çok şükür iki, çalışanlardan biri değil. Çok şükür üç, ay bu çocuk çok yakışıklı. Bir daha bakayım, bir dur. Vallahi yakışıklı. Kafamı tutarak üstüme hemen bir şeyler aldım, dışarı çıktım. Evin anasını sikmişiz. Her yerde birileri uyuyor. Bahçede insanlar yatıyor. Her taraf içki şişesi. Ben en son bıraktığımda böyle değildi burası ya. İnsanların arasından bizim kızları aramaya başladım. Hah, Gizo'yu gördüm. Turuncu peluşlarla kendine battaniye yapmış yavrum. Kaldırdım. Yukarıdakini sordum. Aa, bütün gece çocuğun sırtından inmedin ya sen. Çok iyi çocuk. Eski ajansta çalışıyor bizim, dedi. Kafasını geri koydum indere. Keşke geceye dair bir şeyler hatırlayabilsem. Yukarı çıkıp ne diyeceğim? Ya pardon, yanlışlıkla bir takım halvet hareketleri içerisinde bulunduk ama ben böyle bir insan değilim. Dün geceyi unutman için seni öldürmek zorundayım. Bir taraftan da ilk one night stand'imi yapmış bulunuyorum. Hatırlamasam bile en azından pratikte öyle olduğu muhakkak. Tüh ya, bununla övünüp duruyordum. Kız muhabbetleri içinde hemen ben öyle şeyler yapamam diye atlıyordum hemen. Şimdi onu da yapamam. Hiç göz göze de gelmek istemiyorum çocukla. Ne denir ki yani böyle bir durumda? Bu da bana ders oldu ya. Zaten artık dışarıda alkol içmemeye karar vermiştim. Ha, bundan sonra artık hiç içmem. Her şerde vardır bir hayır. Ben bizim diğer kızları ararken bu kapıdan çıktı. Karşı karşıya kaldık. O da bir afalladı tabii. Benim birazdan uçağım kalkacak. Oh, çok şükür gidiyor. Zaten göt kadar yer şurası, her gün görmek zorunda kalmam. Elini uzattı, uzattım. Böyle sincap gibi etrafına bir baktı. Yüzü gözü ne güzelmiş bunun böyle. Bir şey diyecek gibi oldu, demedi, kafasını salladı gitti. Arkasından baktım. Neyse, en azından çıtır bir bebe götürdüm diye kendimi avuttum. One night stand olayını yapmadan öldüm demem artık. Demek ki yetişkinlik bunu gerektirirmiş. Artık ben de sağda solda, yani seks başka, biriyle ilişki yaşamak başka, anlıyor musunuz? Kadınların da belli ihtiyaçları var diye ahkam kesebilirim. Her ne kadar yanlışlıkla bile olmuş olsa, neticede yaptım mı? Yaptım. Kendimi nasıl hissediyorum diye sorarsan, eğer mesaj atmamış olsaydı büyük ihtimalle iğrenç hissedecektim. Bu kadar rahat olmayacaktım. Allah'tan İstanbul'a döner dönmez mesaj attı da kurtuldum o kötü histen. Hoş, attığı mesaj pek bir manidar. Teşekkür ederim. Şimdi ne yazayım buna? Neye teşekkür ediyorsun? Verdim diye mi? Sağ ol, gözümsün. Ne zaman istersen, lafı mı olur? Ne diyeyim yani? Teşekkür ederim ne ya? Hiçbir şey yazma daha iyi. Bitti gitti deriz. Teşekkür edilecek ne yapmış olabilirim? Dalga geçeyim. Asıl ben teşekkür ederim. Topaç gibi çevirdin beni. Sağ olasın. Kemiklerim açıldı. Yazayım diye düşündüm ama şimdi tanımıyorum da, anlamaz espri yaptığımı. Bir yarım saat teşekküre ne yazsam diye düşünürken ikinci mesajı da geldi. Her şey çok güzeldi. İyi ki geldin. Nereye geldim? Geldim derken o işten bahsetmiyor, değil mi? Yok canım, daha neler. Niye bir insan iyi ki orgazm olmuşsun diye mesaj atsın, değil mi? Teşekküre ne yazsam diye düşünürken ha, bu tam oldu. Yanından hiç ayrılmak istemedim. Oo bebişim, ben seni yerim. Ya bunu da o anlamda yazıyorsa ikinci turu da yapsaydık anlamında. Bence var ya, hani diyorlar ya, ilk günden yatmayın falan fıstık, nedeni bu işte. Sonra olan bütün muhabbetleri hep yatak diyalogları zannedeceksin. İlk iletişimi buradan kurunca doğal olarak tabii başka ne konuşacaksın? Erkekleri zaten hormonları yönetiyor. Buna bir cevap vereyim en azından dedim. Ulaştın mı, yolculuk nasıl geçti diye sanki ahbabımmışçasına yazdım. İçerisinde bir umut olmayan, sanki bütün gece tavşan misali zıplamamışım gibi. Sonra o bana, ben ona derken biz bayağı mesajlaşmaya başladık. Üstelik mesajlarda bir tane bile sevişmekle ilgili alt metnin olmayan, gayet havadan sudan, hatta romantik mesajlar. Bir de yarın Alaçatı'ya sadece seni görmeye geliyorum deyince, Allah dedim ya, ne oluyor? Bu arada o geceye dair bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum ama sorularımın cevaplarını bir türlü vermiyor. O geceye dair ne sorsam işte böyle olay yatmak değil mevzusuna giriyor. Tamam biz de biliyoruz da hatırlamıyorum be, ona göre bir yol çizeceğim. Çocuğu stalklamak hiç istemiyorum. Sonra kaptırıp kendimi mutsuz olmak pek içimi açmıyor açıkçası. Ya da daha doğrusu sanırım bunu söylemek çok zor ama bir ilişki istemiyorum. Yani beni bu duruma getirenler utansın. Ben yani hayatımda ilk defa ilişki istemiyorum diyebiliyorum. Çünkü çocuğa dair hatırladığım anılar çok kopuk. Hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Öncesinde dikkatimi sadece bir dövmesi çekmişti. Onda da dövme yaptırdıktan sonra alışkanlık oluyor, hep daha fazlasını istiyorsun, o acıyı seviyorsun demişti. İçimden de kesin döve döve mikiyordur bu gibi ahlaksız bir şey geçmişti. Bir tek bu. Onun dışında başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Bizimkilerin arkadaşı diye de çok dikkat etmemiş olabilirim. Çok iyi olsaydı çünkü kendileri kapardı. Hayır, bir de çok güzel çocuk. Normalde en yakışıklı sevgilim Erik olmuştu. O da çok piçti. Pekmez fazla efendiydi. Efendiliği tipinin önüne geçiyordu. Ciri komikti. Ankaralı maço bir ayıydı. Bunun daha nasıl bir kimlikte olduğunu bile bilmiyorum. Zamanı geri alıp geçmiş zamanda çocuğun bütün hareketlerine tek tek dikkat etmek istiyorum şimdi. Kızlara da sormak istemiyorum. Bunu önceki bölümlerde işlemiştik hatırlarsan. Etrafındakilere birini sorduğun an onlardan alacağın tek yanıt ha o mu? Malın teki ya boş ver olur. Sonunda kötü bir şey olunca ben demiştimlerini dinleyemem valla. Beynimi zorluyorum. Bir haftadır buralarda. Nerelerde karşılaştık, nasıl muhabbet ettik, konuşması nasıldı diye. Ama yok. Tek aklımda kalan cinsel içerikte düşündüğüm olay. Demek ki baştan belliymiş. İnşallah dövmemiştir beni. Belki de o yüzden ayıldım. Ağzımı burnumu kıracaktı tam. Neden normal bir insan karşıma çıkmıyor? Yazdığı şeyleri de okuyorum. Ben böyle naif birini görmedim. Zannedersin senelerdir tanıyor beni. Sonra böyle bir korku sardı. Yeniden birini tanımak, yeniden ona alışmak, bir daha kendimden taviz vermek, ona adapte olmak, onu sevmek, sevilmek için uğraşmak, kavgalar, küsmeler, tekrar eden alışkanlıklar, ayrılacak mı benden korkusu, ayrı dünyaların insanıyız yüzleşmesi, seviyor muyum sorguları, ya sevmediyse boşlukları, beklemek, bir mesajını, bir aramasını, gitmesini beklemek ya da. Ya daha çok seven ben olursam, bir daha aynı şeyleri çekmeye dayanır mıyım? Ben böyle iyiydim oysa. Şu an gerçekten iyiydim. Ne gerek var yani? O yüzden ona gelme dedim. Gelme dedikten 25 dakika sonra bana bir telefon geldi. Ertesi gün İstanbul'a gitmem lazımdı. Sonra beynimin hemen o ne işe yaradığını anlamadığım kısmı devreye girdi. Bu bir kader kısmı. Burnumu boktan kaldırmayan o kısım yani. Bana ikinci üniversitemi boşu boşuna okutan o kısım. Sevgilinle aynı yeri ikinci kez kazandınız. Bu bir kader. O okulda okumalısın. İstanbul'a taşınmamı sağlayan kısım. Sevgilinden ayrıldın, bütün iş yerine rezil oldun, paran yok, pulun yok ve eski sevgilin sana İstanbul'da iş buldu. Bu bir kader. Erik'le beraber olmama mantıklı bir yol bulan kısım. Beraber olmayacaksanız neden aynı iş yerinde çalışasınız değil mi? Pekmez'den ayrılmanda bir hayır varmış. Bak karşına Erik'i çıkardı. Tamam, Pekmez'in çok yakın arkadaşı ama onların da arkadaşlığının bozulması gerekiyormuş. Neden? Çünkü bu bir kader. Ciri ile beraber olmamı sağlayan kısım, Olimpos'ta karşılaşmıştınız. O zaman ikinizin de hayatları farklıydı. Hem memeni gördü senin. Seni anlarsa bir o anlar. Aynı dili konuşuyorsunuz çünkü. Bu bir kader. İşte şimdi aynı sesi tekrar duyuyorum. Bu bir kader. Üstelik iki isimli. Yine bir kız sayesinde tanıştık. Üstelik onlarla yapacağımız bir iş var. Yani iş için tanıştık desem yalan olmaz. Hoş, mesleği metin yazarlığı ama olsun. Ben daha büyük bir şey olur diye düşünüyordum. Evi deniz görüyor muymuş onu da öğrendim mi tamamdır. Kim bilir belki de budur. Allah'ım, durup durup başa dönüyorum. Durup durup falcının bana söylediği insanı bulmaya dönüyorum. İçimde kötü bir his var. Sanki her şey iyi olacak. İstanbul'a doğru yola çıktım. O kadar gerginim ki anlatamam. Bir de beni acil çıkış kapısının oraya oturttular. Önce "Oley be, bacaklarımı sonsuzluğa kadar uzatabileceğim alan" dedim ama hostes gelip üstüme o ağır sorumluluğu yükleyene kadar. Başımıza bir şey gelirse ben orada durup insanları tek tek aşağıya atlatacakmışım. Eğer böyle bir sorumluluk almak istemiyorsam yerimi değiştirebilirlermiş. Şimdi öyle deyince bir panik oldum. Ya gerçekten uçak düşerse ve herkesin hayatı benim ellerimde olursa? Ne diyecekler canım? Söz verdin hepimizi buradan atlatmak zorundasın mı diyecekler. Beni orada zorla tutup "söz verdin köpek, hayatlarımızı kurtar" diye baskı yapacak halleri yok herhalde. Saçma yani. O sırada oturup verdiğim sözümü düşünecekler. Hem hostesi pilotu bir ton eğitim almıştır. Bana mı ihtiyaçları var? Ya gerçekten öyle bir durum olursa, hemen aralarında bir karar verip sözümü tutmadım diye beni paraşütsüz aşağı atarlarsa? Oturmasa mıydım acaba? Düşmez düşmez. Vallahi ben burada oturdum diye uçağın düşesi tutar. Ya aman, düşecek gibi olursa hemen sırtıma takarım paraşütü, atarım kendimi yere. Kalanlar ne yaparlarsa yapsınlar. Akraban falan yok zaten aralarında. Hem kurtulan tek Türk diye de haber olurum. Kameralara falan tabii, kaçtım diye anlatmam. Çok zor dakikalar yaşadık. Bütün hepsinin hayatını kurtarır gibi oldum ama kurtaramadım. Sanırım iyi niyetim, güzel yüreğim sayesinde Rabbim bana kucak açtı ve "senin daha dünyada yapacak çok işin var" diye beni tekrar yolladı. Zaten o sırada böyle bir ışık gördüm. "Gel, gel" diye beni çağırıyordu. "Sağ ol canım benim, ben almayayım" dedim. Gerisin geriye koşmaya başladım. Gözümü bir açtım, hastanedeyim. Ardından bir de "ölüme hayır deyin" diye önünde melek kanatlı fotoğrafım olan bir kitap çıkartırım. Hop, o uçağın düşüş anını falan bir senaryolaştırırım. Böyle işte, hepsini ben kendim kurtarmışım. Sırtımda taşımışım. O sırada yakışıklı pilot bana aşık olmuş. Ellerimden kayıp gitmiş, aşağı çakılmış. Uçağı ben kullanmak zorunda kalmışım. Tam hepsini kurtaracakken meğer arkada canlı bomba varmış. O kendini patlatmış. Ben önde olduğum için ölmemişim. Sonunu daha hareketli yapabilirim tabii. Ya şey olursa ama, biraz sallandı uçak diyelim. Ben hop paraşütü giydim. Bu arada uçakta paraşüt var değil mi? Şu kağıtta paraşüte dair bir şeyler yazmıyor. John Smith'in fotoğrafı var anca. Allah, o sallantıda yanlışlıkla John Smith'ini alıp aşağı atlarsam. Sonra meğer uçak düşmemiş. Ay, boşu boşuna öldüm. Bir de kimse de üzülmez bana. Ne oldu lan derler. Keşke burada oturmasaydım. Ya uykumda elim yanlışlıkla o kulpa değer ve kapı açılırsa? Gözüm sürekli oraya gidiyor. Oraya dokunmak istiyorum. Üzerinde bir sürü dikkat mikkat bir şeyler yazıyor. Beni daha çok çekiyor. Çevir beni, çevir, hadi çevir diyor sanki. Ay bitsin şu yolculuk sağ salim. Öyle böyle derken kimsenin burnu bile kanamadan eve ulaştım sonunda. Ertesi gün buluşacaktık önce. Sonra "eve geçmeden bir göreyim seni" dedi. Zaten çok geç olmuştu. Geri eve dönmeyeceğini bilecek yaştaydım çok şükür. Hayır, bu gece seks olmayacak vari şeyler aklımdan geçse bile tabii ki öyle olmayacağını biliyordum. Genelde her kadın gibi bu tip yapmayacağım mevzularında oramı buramı almam. Yaz olunca tabii işler değişiyor. Zaten bence böyle kaçamakların çoğunlukla tatilde olmasının en büyük nedeni bu kıl tüy mevzusu. Çok gerildim. Nasıl davranacağımı bilmiyorum. Ne konuşacağımı bilmiyorum. O yüzden en akıllıca şeyi yaptım. Gittim, otellerin minibarlarından yürüttüğüm küçük içkilerden ne var ne yoksa içmeye başladım. Geldiğinde zaten onu iki tane görüyordum. Bir de böyle daha kapıda görür görmez, sanki askerden dayım gelmiş gibi bir sarılışım var. Konuşmaya çalışıyorum ama dilim ağzıma fazla büyük. Dönüp duruyor. Kelimeleri unutuyorum. Konuştuğu şeylere adapte olmak istiyorum ama sesi sadece uğuldama olarak geliyor. İşte bu andan sonrası genelde bende siyah nokta olur. Acaba ne diyor diye dinlerken gözümü bir açtım. Sabaha karşı bir şey yapmamışız. Sarılıp uyumuşuz. Hayret, biri bana sarılmış ve hiç rahatsız olmamışım. Şöyle biraz kendimi çekeyim, yatağın en üç kısmında uyuyayım dedim. Kıpırdamamla uyanması aynı an oldu. Uyandığı gibi bir bakışı vardı, sincap gibi. Arkamı dönemedim ya, bildiğin dönemedim. O mimiklerini izlemek için durdum, baktım öyle. Uyandı, saatine baktı, gülümsedi. Sonra konuşmaya başladık. O geceyi anlattı. Gece cümbür cemaat evdeki partiden ayrılıp başka bir yere gitmişiz. Dolunay varmış. Ben onun yerine bir dilek dilemişim. O benim yerime bir dilek dilemiş. Sonra ben bunu birkaç kişiden kıskanmışım. Biraz arıza çıkarmışım. Ardından da arabada bunu öpmüşüm. Yani ilk adım benden gelmiş. Allah kahretsin. Her ne kadar artık yetişkinim, vay çok olgunum, hayatımın ipleri benim elimde gibisinden kendi kendimi kandırmaya çalışsam bile maalesef içimde hala bir ortaokul bebesi var. İlk adım benden gelmemeli diyen. Demek ki bundan öncekilerde böyle oldu. O yüzden bütün ilişkilerim ben sarhoş olup kendimi yatakta bulduktan sonra başlıyor. Tabii ya, hep onlar sayesinde zannediyordum ama gördüğün gibi benim yüzümden başlıyormuş. Bir de diyor ki, hiç beklemezdim senden, aklımın ucundan geçmezdi aramızda bir şey olacağı. Vallahi gördüğün üzere benim de geçmemiş. Bu aydınlanmayı yaşamam hiç iyi olmadı. Şimdi diğer bütün ilişkilerimde parçaları birleştirmeye çalışıyorum. Ne yani, Erzurum'a gittiğimiz gece o kadar çok içmeseydim Erik'le birlikte olamayacak mıydık? Ya da Jerry ile? Erik demişti zaten. Seninle ne başlıyor, ne devam ediyor, ne de bitiyor. Demek bundan bahsetmiş. Belki de sarhoşken hislerimi daha kolay gösterebiliyorumdur. Normalde çünkü kafamın içinde 40 tane tilki dönüp dolaştığı için dışarıya ne düşündüğümü belli etmem biraz zor oluyor. Sabaha kadar konuştuk öyle. Sanırım o konuşurken günlerce onu dinleyebilirmişim gibi geliyor. O kadar sakin konuşuyor ki hiç sinirlenmeyecekmiş gibi. Arada bir amma da salaklan dediğim olmadı desem yalan olur. Tek bir olay var beni rahatsız eden. Sanki ne düşündüğümü anlıyor gibi. Bunu tarif etmem çok zor ama böyle bir şey anlatırken düşündüğüm şeyi anlayıp konuyu oraya çeviriyor gibi. Ya da istediğim şeyi anlıyor gibi. Bilmiyorum. Biraz rahatsız etti. Daha doğrusu paranoyaklaştım. Mimiğimden mi anlıyor, göz hareketimden mi diye sürekli kendi kendimi düzeltmeye çalıştım. Kendimi görücü usulü evlenmişim gibi hissediyorum. Aslında hiç tanımıyorum ama tanıyor gibiyim. Bir işim de düzgün gitsin ya. Yeter ama gerçekten yeter. Kendimden nefret ediyorum. Kendimden ölümüne tiksiniyorum. Bedenimi maket bıçağıyla iyice kazımak istiyorum. Allah kahretsin. Çocuğun sevgilisi varmış. Bebeğinsiz sen de gelip ananı babanı anlatacağına bana bunu anlatsaydın ya. Ben ne yapacağım şimdi? O iğrenç kızlardan biri oldum. Üstelik anladığım kadarıyla senelerdir süren temiz düzenli bir ilişki. Araya giren çalı süpürgesi oldum. O pis orospu ben oldum. O takılmışlardır ya ne olacak tiplemesi ben oldum. Hayatımda ilk defa ikinci oldum. Geri zekalılığım yüzünden üstelik. Gelmeden önce bir baksaydın ya kimi sikmişim diye beyinsiz pukka. Çok kızgınım, inanılmaz kızgınım. Arkadaşıma da kızgınım bana bunu nasıl söylemez. Tamam görüştüğümü bilmiyor ama en azından bir muhabbeti geçmeli değil mi? Şimdi atarlı giderli mesaj atacağım ama niye aramızda olanları büyüttün diyecek. Akşam görüşeceğiz nasıl olsa. Orada konuşmamı yaparım. Şu ahir ömrümde bu da başıma gelecekti. Bir bu eksikti çünkü. Akşam oldu. Konuşmamı yapacaktım ki bu kez elinde bir şişe tekilayla çıktı geldi. Tamam dedim. İçince daha rahat konuşurum. Gözümü bir açtım. Yine sarmaş dolaş yatıyoruz. Ertesi gün Alaçatı'ya geri döneceğim. Bir gün daha var yani önümde. Gece yine geldi. Yine tekilayla ve yine konuşamadım. Üstelik dönemedim. İşim uzadı. Bu arada işe gidiyor, gittiği gibi biz yazışmaya başlıyoruz. Yazışırken bu derdimi söyleyemez miyim? Söylerim ama demek ki benim de işime gelmiyor. Bana sürekli şarkılar yolluyor, ben ona yolluyorum. Öyle naif, öyle nasıl anlatsam güzel davranıyor ki, kısık sesle konuşuyor. Hikayelerini anlatırken böyle içindeymişim gibi yaşıyorum. Bazen ben gibi düşünüyor. Bir şarkı çıkıyor aynı anda, en sevdiğim şarkı diye birlikte söylüyoruz. Aynı anda aynı kelimeleri söylüyoruz. Bir taraftan da aman kız benden önce gördüyse ne yapayım? Tapusunu almadı ya bana ne diyorum. Sonra kendimi onun yerine koyuyorum. Midem bulanıyor. Öyle böyle derken bir hafta beraber kaldık. O bir hafta boyunca ev sürekli tekila yüzünden limon kokuyordu. O yüzden bunun adı limon olsun. Ne zaman limon kokusu duysam aklıma geleceğinden adım gibi eminim. Bir de tekila içmekten artık karaciğerim dile geldi. Kurban olayım bu gecede içme diye. Hayır her gece niye getiriyor onu da anlamadım. Eve ekmek 2 kilo soğan alırmış gibi elinde tekilasıyla geliyor. Garibime gitmedi desem yalan olur. Acaba alkolik mi diye düşünüyordum ki meğer limon alkol içmezmiş. Anca böyle tek shot. O yüzden alıyormuş. Orada net olarak söylemedi ama sanırım beni alkolik zannediyor. Tabii tatil boyunca beni her gördüğünde sarhoştum. Buraya geldiğinde de sarhoştum. Başka ne sansın? Ancak sarhoşken çiftleşiriz diye düşünüyorsa da biraz ayıp ediyor derim. Neyse, Alaçatı'ya döneceğim gün gelince bu beni havaalanına bıraktı. Hala ne zaman konuşsam diye bekliyorum. Önce kahvaltı yaptık, şimdi girip konuşayım. Bir daha görüşmeyelim diyeyim. Hadi şimdi hadi, şu lokma bittikten sonra diye diye uçak kalkışına kadar geldim. Söyleyemedim. Ta ki artık vedalaşırken indikten sonra onu aramayacağımı, telefonunu sileceğimi, onun da aynı şeyi yapması gerektiğini, çok güzel günler geçirdiğimizi tatlı tatlı söyledim. Söyledikten sonra ama ağlamaya başladım. Lan daha adamı ne kadardır tanıyorsun da neyin ağlaması bu gerizekalı? Bir yandan ağlıyorum, bir taraftan da kendimi sorguluyorum, ne yapıyorum lan ben diye. Bu arada ağlayan tek ben değilim. Ben ağlıyorum, limon ağlıyor. Hadi ben yarım akıllıyım, sana ne oluyor yahu? Tutamıyorum kendimi. Yanından gitmek istemiyorum. Artık uçak kalkacaktı. Güvenlikten geçtim, arkama baktım, hala orada duruyor. Döneyim dedim, bir haftadır konuşmadığımız ne varsa konuşayım. Çünkü sanki biriyle beraber olduğunu bilmiyormuş gibi davranıyordum. Bir daha büyük konuşursam ne olayım? Bir daha şu ağzımdan asla yapmam diye bir kelime çıkmasın mümkünse. Daha geçen aya kadar götümü yaya yaya, yani bir kadın karşısındaki erkeğin sevgilisi olduğunu bile bile nasıl onunla beraber olur? Hayatımda daha gurursuz bir olay görmedim diye atıp tutuyordum. Şimdi başıma gelene bak. Ama şöyle bir olay var. Her gün beraber uyuduk. Her gün görüştük. Hiç ayrı kalmadık. Yani diğer kız, aslında burada diğer kız ben oluyorum ya neyse, hiç mi sevgilim ne bok yiyor diye düşünmedi. Bir taraftan da onu düşünüyorum. Belki de ilişkileri zaten bitmek üzereydi. Vallahi fotoğraflarından hiç bitmek üzere gibi durmuyordu ama ben de işte kendimi nasıl ve nereden ikna edeceğimi şaşırdım. Kaderde diğeri olmak varmış. En azından uzatmadım, yormadım, saçma sapan bir hale sokmadım. Öyle düşünüyorum. Nereden kaldılarsa devam edebilirler. Bu sayede günah almadım ya hem. Yani bence yaptığım ayıp değil. Allah'ım ne olur başıma getirtme bunları. Biliyorum karmadan sual olmaz ama. Bak hatamın farkına vardım. Hemen düzelttim. İleride bir gün yaptığımı bulmayayım. Zaten şu karma denen lanetten korkmasam. Of diyorum, kötülüğün bini bir para olacakmış bende de. İşte dönüp dolaşıp beni bulacak diye fake evliya gibi dolanıyorum. Doğru insan yanlış zaman demek ki. Ya da olmayacağını bildiğim için böyle oldu. Neden böyle oldu? Neden her seferinde kapılıyorum? Kendimi sokak köpeği gibi hissediyorum. Biraz başım okşansa peşinden savrulup gidiyorum. Bu kadar mı sevgiye açım acaba? Yani bakınca şu kadar kısa sürede ne paylaştık diye. Ceri ile 3 senedir paylaştığımdan daha çok şey paylaştığım muhakkak. Bindim uçağa, telefonu kapatmak için aldım elime, mesaj atmış. Telefonumu silme, indiğinde lütfen ara. Her şeyi halledeceğim, seni seviyorum. Her şeyi halledeceğim derken acaba biriyle beraber olduğunu bildiğimi biliyor mudur? Yani gerizekalı değilsem elbet öğreneceğim. Bu kadar da salak görmemiştir zaten beni. Neyi halledecek acaba? Kızdan ayrılacaksa, yine bir yuva yıktım. İşte tam bu yüzden bence ilişkiler konusunda bir gıdım yüzüm gülmüyor. Çünkü bir tarafım, 1/3 kadarım falan, yaptığım şeyin saçma olduğunu söylerken geri kalan 2/3'üm ise ayrılsın kız ne demek ki zaten olmayacakmış. Hem sana ne diyor? Cevap vermedim. Bu kez yine acil çıkış kapısının önünde oturdum. Ama bütün yol boyunca ne bok yiyeceğimi düşündüğüm için bu kez çok kafama takmadım. Ha, arada bir şey geldi tabii aklıma. Şimdi şu kolu çeksem, uçak düşse, ben onu aramayınca o da ondan vazgeçtiğimi zannetse, yarın haberlerde görse, meğer kız ölmüş dese, sonra benim için şarkı falan yazsa ne güzel olur. Sesi güzel mi acaba? Bu hikayede başlamadan bittiğine yapalım. Hem belki uzatsaydık kötü olacaktı. Belki onu tanıdıkça uzaklaşacaktım. Ya da o beni tanıdıkça benden nefret edecekti. Hem şimdi yaz falan, ne bileyim, onun gazıyla böyle bir çekim oldu belki, ne bileyim. Hem tarihte hangi büyük aşk böyle başlamış? O kişi bu değil bence. Yani çocuklarımıza ne diyeceğim? Çok sarhoş olup babanıza asılmışım. O da ayıp olmasın diye bafilemiş beni. Sonra yanına gittim. Aa, bir anda bir aşk bir aşk mı diyeceğim. Böyle kusursuz aşk hikayesi mi olurmuş? İndiğim gibi mesaj attım. Hatta uçak daha durmadan hemen açtım telefonu. Başka bir şey yazmış mı diye. Ulaştın mı yazmış? Evet yazdım. Sadece bu. Diğer yazdığına bir cevap vermedim anlamında. Hani sadece ulaştığıma cevap veriyorum. Eğer konuşmayı uzatırsa, Allah'ım ne olur uzatsın, lütfen uzatsın. Orada mantıklı mantıklı konuşurum dedim. Telefonu açtığım gibi sağda solda daha uçak durmadı bayan diye hemen bağırmaya başladılar. Aman bunlarda ne tatlı canınız varmış be. Şurada özel hayatımı yoluna sokmaya çalışıyorum. Adam gelmiş bana uçak bozulacak diyor. Koca demir parçasını gökyüzüne çıkartan teknoloji benim Skimsonic telefonuma bir çare bulamadı. Hala o telefonları kapatıyoruz. Bir taraftan böyle kur yapa yapa eriye eriye konuşuyorum. Diğer yandan da bana bağıran insanlara gözlerimi aça aça bakıyorum. Açmayacaksın diye çok korktum. Niye ki? Bilmem korktum işte. Ben 2 gün sonra yanına geliyorum. Benim senin yanında olmam lazım. Ya gerçekten mi? Vallahi de. Geliyorum de. Bazen gerçekten ben de ne bulduklarını anlamıyorum. Karşımda şöyle konuşan bir kız olsa o ağzının içine üçlü koltuğu sokmaya çalışırdım. O 2 gün boyunca elbette limonu adım adım sinsice takip ettim. Gerçekten ayrılacak mı diye. Evet gerçekten ayrıldı. Kızın fotoğraflarını sildi. Gelene kadar ama var ya iç hesaplaşmalarım bir türlü bitmek bilmedi. Ne haber kız aşağılık pukka. Ne oldu yeni ismini kendine yakıştıramadın mı? Bir yapmadığın bu kalmıştı değil mi? Aferin. En yakın arkadaşının hoşlandığı çocukla beraber olan sen. Eski sevgilinin en yakın arkadaşıyla sevgili olan yine sen. O karmaşık ilişkiler yumağın bitti. Şimdi de sahibi olan adamlara mı bakmaya başladın? Bundan sonraki aşama ne olacak acaba? Pukka, pukka, pukka. Ah ben sana ne diyeyim? Kötülüğün beden bulmuş hali. Biri sana bunu yapsaydı hoşuna gider miydi? Aa, bu aslında ilk yaptığın şey değil. Geçen sene de hatırlarsan Jerry tam senin ona yaptıklarını unutup kendine yeni bir hayat kurmuştu. Onu mutlu edecek bir kadınla beraberdi. Hemen 1.000 tane oyun oynayıp kadınla ayırmıştın. Hala onun ahı çıkmadı senden. Bir de üstüne bu. Oh oh, cehennem sadece sana hizmet edecek. İyi insan olmak bu kadar mı zor be kızım? Allah Allah, cehennem bana hizmet edecekmiş. Bunca savaş, kötülük, pisliğin içinde sevgilisi olan biriyle takıldım diye koca cehennem bana çalışacak. Hem ne malum, belki ben vesile oldum. Üstelik sosyal medya denilen şey olmasaydı hiçbir zaman haberim olmayacaktı. Hayat var ya o zaman bana of diyorum nasıl bayram yeri olurdu. Şimdi ama böyle ne zaman hataya benzer bir şey yapsam kafamın içinde sürekli Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu beni aşağılayıp duruyor. Bir taraftan da nasıl ayrıldığını merak ediyorum. Nasıl ayrılmıştır? Ben onun yerinde olsaydım, iş güç yoğun, ilişkimize biraz ara verelim tarzı bir şey söylerdim. Ne yardan ne serden. O da ne olur ne olmaz, kenarda dursun diye. İnşallah böyle bir şey yapmamıştır tabii ama kesin böyle oldu. Ben olsam böyle yapardım diyorum. Neden? Çünkü ben pisliğin tekiyim. Kendimi suçlamaktan artık gebereceğim. Günün dersi. Stalk candır, gerisi patlıcandır. 12. ayrımın sonu, sayfa 255.